Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlayarak programımıza başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Osmanlı ordusu ve bürokrasisi arasındaki ilişkileri, Osmanlı ordusunun ortaya koyduğu isyanları ve bir takım darbe girişimlerini konuşuyorduk. Bu programımızda geçen haftaki programın tamamlayıcı bir parçası olacak, bir mütemmim cüzü olacak inşallah. Geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim canım.
Şimdi geçen hafta Osmanlı İmparatorluğu tarihinde gerçekleşen önemli isyanları konuşuyorduk. Buçuktepe isyanından bahsetmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam Yavuz Sultan Selim dönemini, o dönemde gerçekleşen isyanı konuşacaktık. Buradan isterseniz devam edelim. Buyursunlar.
Eyvallah. İbrahim'cim, genel olarak Osmanlı ordu yapısını inceledik geçtiğimiz programlarımızda. Orhan Gazi zamanında ilk teşkilatlanması, yaya ve müsellemler olmak üzere ilk teşkilatlanmasına başlayan, öncesinde daha çok bir aşiret orduları, aşiret birliği şeklinde görülen Osmanlı ordusu. Daha sonra Orhan Gazi zamanında yapılanmaya başladı, teşkilatlanmaya başladı ciddi bir şekilde. Tabii Hüdavendigâr zamanında da, oğlu Murad Hüdavendigâr zamanında da artık Osmanlı ordusu Kapıkulu Ocağı'nı da kurarak doğrudan merkezi bir orduya sahip oldu. Bu şekilde bütün bölgesindeki tüm prenslikler ve devletlere ve diğer beyliklere muazzam bir üstünlük kurdu. Fakat tabii merkezi ve çok güçlü bir orduya sahip olmanın da hiç kuşkusuz bir takım sakıncaları ve çekinceleri de oldu zaman içinde. Yükselme döneminin büyük padişahları Fatih Sultan Mehmet Han gibi, hatta biraz sonra inceleyeceğimiz işte 2. Beyazıt Yavuz Sultan Selim Han, Yavuz gibi bir padişah döneminde dahi bu merkezi ordunun zaman zaman gücünden ve yaptıklarından, daha doğrusu bütün bir Osmanlı sisteminin içerisinde çok muazzam bir siyasi olarak da bir güç oluşturmaya o başladığını görüyoruz. Çünkü bu ordu, ne demiştik? Bu ordu merkez, yani İstanbul'da çok büyük bir güç halinde duruyor. Hani ilk zamanlarda 7 ya da 8 bin kişiyken Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Kapıkulu Ocağı'nın 12 bine kadar çıktığını görüyoruz. Daha sonra bu Kanuni döneminde 40 bin civarına ulaştığı, artık devletin kısmen Avrupa'daki gelişmeleri takip edemediği ve silah devrimini de gelişmeleri kaçırdığı dönemde merkezdeki ordu ihtiyacı arttıkça bu Yeniçeri Kapıkulu Ocağı, tabii Yeniçeri ve sipahiler olarak da ayırmıştık, bunu ifade etmiştik. Merkezdeki asker ihtiyacının artmasıyla birlikte de kimi zaman bu 60 bin, 70 bin, 80 bin kişiye kadar bu ocağın merkezde, tam saray ve civarında bu kadar ciddi bir askeri yapılanmanın devlet içerisindeki siyasi kliklere de bu askeri, bu gücü, bu muazzam gücü yanına çekerek iktidara istediğini dikte etme, hatta zaman zaman da kanlı devrimlerle iktidarı değiştirme fırsatı da verdiğinden bahsetmiştik. Fatih Sultan Mehmet Han döneminden bahsettik. Tabii oğlu Sultan Beyazıt'ın 8 oğlu oldu. Bunların 5'i hükümdarın sağlığında vefat etti. İkinci Beyazıt Han'ın, Beyazıt Veli de denilen Beyazıt Han, barışçıl bir insan olduğunu biz programlarımızda her defalarca bahsettik. Ayrıca Sultan Beyazıt Han dönemini işlerken de bahsettik. O Fatih Sultan gibi değildi İbrahim'ciğim. Cem Sultan gibi de değildi. Fakat Allah tabii iktidarı tahtı ona nasip etti. Onun oğullarından tabii 8 oğlundan 5'inin öldüğünü söyledik. Diğer geri kalan 3 oğlu, yani Şehzade Ahmet, Şehzade Korkut ve Şehzade Selim Hanlar, yetkin çok bunlar İbrahim'cim, çok aynı zamanda çok yetkin şehzadelerdi. İkinci Beyazıt Han'ın gönlü Şehzade Ahmet Han'daydı İbrahim'cim. En büyükleri, yani hayatta kalan en büyük şehzade olan Şehzade Ahmet Han'daydı. Fakat Şehzade Ahmet Han yaratılış itibariyle çok zeki, çok iyi eğitimli, yani babasından da iyi eğitimli, çok büyük özellikleri olan bir sultandı. Fakat atak, muharip bir yapıda değildi babası gibi. Özellikle Şahkulu isyanı, ki Anadolu'yu o dönemde ilk defa çok büyük hasarlar vermiş bir isyandı bu isyan. Bu isyanı bastırma görevi Şehzade Ahmet Han'a verilmişti. Fakat Şehzade Ahmet Han bu isyanın bastırılması esnasında ordusuna yetkin bir idare, yetkin bir hakimiyet gösteremediğinden dolayı asker üzerinde, yani bilhassa da Kapıkulu Ocağı üzerinde itibarı oluşmamıştı İbrahim'cim. Yani çünkü tabii asker de şunu bekliyordu. Askerin bu her zaman işine gelen bir durumdu. Fetihler sürdükçe askerin de geliri hem tımar ve ziyamet açısından hem de doğrudan nakdi gelir olarak askerin bol bereketli bir dönemi oluyor. Şehzade Ahmet Han'da böyle bir durum olmadığını ordu, Kapıkulu olsun, azaplar olsun, eyalet askerleri olsun bunun farkındaydılar. Ortanca hayatta kalan ortanca şehzadelerden Şehzade Korkut Han tahtı arzulamıyor görünse de o biz geçtiğimiz programda bahsetmiştik. O İstanbul'daki isyan Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatını takip eden o kargaşa döneminde tahta vekalet ettiği için her ne kadar kendisi bunu inkar etse de onda çok da küçük yaşta, yani 13-14 yaşlarında olmasına rağmen 15 günün itibarı, görkemi onun iç dünyasında çok büyük bir alim, çok büyük bir şair idi, büyük bir fıkıh alimiydi. Zaten bütün hayatı, dünyası kitaplardı, yazılarıydı. Fakat işte bu nasıl demek böyle bir şey oluyor demek ki İbrahim'cim. Tabii biz bunları bilemeyiz. Ama o baş oluyorsun ya, demek ki o bir şeyi bırakıyor muhtemelen. Yani o başlık şeyi, liderlik bir insanın nefsinde muhtemelen büyük izler de bırakıyor. En küçük oğlu 2. Beyazıt Han'ın, o da o sırada da Trabzon Sancakbeyi olan Şehzade Selim Han. Şehzade Selim Han babasının tercihi değildi. Devlet adamlarının da tercihi değildi. Şu sebepten değildi. Çok atak, dedesini andıran o muharip tavırlarına sahip. Defalarca şehzadelik döneminde Trabzon'a atandığı haldeki bu biraz da başkente uzak tutulması sebebiyleydi. Çünkü aniden bir padişah öldüğü zaman biliyoruz ki en yakındaki şehzade en avantajlı oluyor. Mesela Manisa'daki şehzade çoğu zaman en avantajlı şehzade Manisa, yani veliahtlar Manisa'da tutuluyordu ki kolayca başkente erişebilsinler, tahtı devralabilsinler. Fakat Selim Han'ın Trabzon valisi olduğu dönemde Safevilere vurduğu doğrudan darbeler asker üzerinde, onun bilhassa Kapıkulu Ocakları üzerinde ona büyük bir itibar getirmişti. Sadece bu da değildi. Şehzade Selim Han muharip, aynı zamanda da çok zeki bir şehzadeydi. Başkentte neler olup bittiğini doğrudan İbrahim'cim kendi istihbaratçılarınca doğrudan neler olup bittiğini takip ediyordu. Siyasi ortam nasıl? Asker ne istiyor? Babası ne istiyor? Bunlardan Selim Han o günün şartlarıyla çok kısa sürede haber alabiliyor. Her ne kadar babasına bir şey olması durumunda tahta kolay erişebilmek için Rumeli tarafında bir sancağı tayinini defalarca, bunun için babasına bizzat kendisi de doğrudan söylemiş olsa da bu şeyi kabul görmüyordu. Devlet adamları da şeyden memnundu açıkçası İbrahim'ciğim. Hatta onu söyleyelim ki tam anlaşılsın. Devlet adamları bu sükunet döneminden de memnunlar. Yani fetihler falan tabii şey yapmış, duraklamış. Ondan sonra bu durum şeyinde devlet adamlarının da hoşuna giden bir dönemdi. O yüzden de bu başvuruları Şehzade Selim Han'ın bir işe yaramıyordu. Fakat Şehzade Selim Han bir ara radikal bir adım attı. Oğlu, tek oğlu o zaman Şehzade Süleyman, Kefe Sancağı'nda, ki Kefe Sancağı Şehzade Selim Han'ın bu üst üste yaptığı başvurulardan dolayı gönlü rahatlasın diye önemli bir sancak, çok önemli bir sancak olmasına rağmen Şehzade Süleyman buraya gönderilmişti. Şehzade o zamanlar 12 yaşlarında falan. Bir ara hiç merkeze de haber vermeden Şehzade Selim Han Kefe'de oğlunu ziyaret maksadıyla, görünen bir maksatla Kefe'ye geçti. Kırım Hanı Girayan'la bir görüşme yaptığı ve ondan da temin ettiği birliklerle hiç umulmadık bir anda Rumeli'de belirdi. Tabii 2. Beyazıt Han bunu ummuş muydu, ummamış mıydı? Bu yapıda bir şehzadeden muhtemelen bu umulur. Arada tabii görüşmeler elçiler üzerinden sağlanmaya çalışıldı. Fakat bir anlaşma sağlanamadı. İkinci Beyazıt Han neticede merkez ordunun başına geçip Edirne yakınlarında oğlunun karşısına çıktı. Fakat bu arada Şehzade Selim Han'ın akıllı girişimleriyle Rumeli beyleri, Rumeli'deki diğer beyler araya girdiler ve ikinci Beyazıt, oysa tabii Rumeli beylerinin girişimleriyle Şehzade Selim Han'a Rumeli'de bir değil tam 3 sancak verilmesi hususunda, yani bunlardan bir tanesi ki Semendire sancağı, diğer ikisini hatırlayamadım. 3 sancak verilmesi hususunda sultanı razı ettiler ki bu şekilde bir doğrudan bir çarpışmanın bu şekilde İbrahim'cim önüne geçildi. Hatta beyler şuna da ikna ettiler Beyazıt Han'ı ki demek ki Selim Han'ın bir anda Rumeli'de belirmesi başkentte de ciddi bir korku ve endişeye sebep olmuş. İkinci Beyazıt Han şuna da razı geldi. Bir ahitname imzaladı İbrahim'cim. Hayatta olduğu sürece oğullarından hiçbirini ne veliaht ya da halefi olarak belirlemeyeceğini, mukadder olan artık ecel geldikten sonra hilafet artık kendisi yani taht işi bugüne kadar nasıl olduysa Osmanlı Moğol sisteminde artık kardeşlerin kendi arasında bunu çözmesine dair bir şey verdi, ahitname verdi.
Evet.
Fakat bu Selim Han'ı bu ahitnamenin çok tatmin etmediğini görüyoruz. Çünkü ayak sürdü. Doğrudan artık hani şeye geçebilir kendi sancağına ya da askeri kefeye gönderebilir Girayan'ın askerlerini. Hı hı. Oralarda ayak sürdü İbrahim'cim. Kıyılarda biraz şey yaptı, dolandı. Çünkü o sıralarda 2. Beyazıt Han Rumeli beylerini, hani araya giren Rumeli beyleri var ya, bu sulhü sağlayan Rumeli beyleri. Evet. Çünkü şunu biliyordu ki 2. Beyazıt Han da Rumeli beylerini geri göndermemiş. Onu takip ediyordu. Dedi ki burada bir şeyler olacak. Yani beni oyaladılar mı acaba? Dedi Selim Han. Muhtemel bir oyalanma şeyinden farkındaydı. Hı-hı. Öğrendi ki 2. Beyazıt Han bir ani bir oldu bitti planlıyor İbrahim'cim. Şehzade Ahmet Han adına bir anda şeyden çekilecek, tahttan çekilecek. Ve Rumeli beyleri de öğrendi ki Rumeli beyleri buna şey yapmayacaklar, ses çıkarmayacaklar. Hı hı. Tabii yani işte Selim Han'ı tanıyoruz, celallendi. Yani bu kadar araya girdiler, bana bu şeyler, sancaklar mancaklar falan verildi. Ama bunlar bir oyunun parçası o zaman. Ben bu oyunun dışında benden habersiz bir şeyler planlanıyor gene. Diye buna çok öfkelendi ki zaten istihbaratı da bu haberleri ona ince ufak kıyısına köşesinden getiriyordu zaten. Bir anda biz Selim Han'ın İbrahim'cim bu sefer Çorlu civarında ordusuyla belirdiğini görüyoruz. Bu defa 2. Beyazıt Han sert ve kararlı bir şekilde 2. Beyazıt Han Selim Han'ın karşısına çıktı ve bu sefer çarpışma oldu İbrahim'cim. Tabii merkezi ordunun disiplinli, bir de 2. Beyazıt Han'ın da doğrudan idare ettiği merkezi ordunun karşısında sancak ordusu ve Girayan'ın askerleri tutunamadılar. Ordusu dağıldı Selim Han'ın. Şehzade Kefe'ye doğru hemen oradan kaçmak, yani firar etmek durumunda kaldı. Fakat şunu biliyordu İbrahim'ciğim. Kefe'ye giderken aslında içi rahattı. Çünkü Kapıkulu askeri üzerinde bu yenilgiyi, yani bu Çorlu'daki aldığı yenilgi Selim Han'ın asker üzerindeki itibarını azaltmadığını bilerek gitti. Yani halen yenildi ama asker gönlü gene Selim Han'dan yana. Fakat 2. Beyazıt Han çok kararlı. Bu kazandığı zaferin sıcağıyla derhal Ahmet Han'ı Konya'dan şeye davet etti. Başkentte İstanbul'a davet etti. Hatta Şehzade Ahmet Han çok kısa bir sürede şeye geldi. Gebze'ye geldi. Gebze'de geldi, babasından şey bekliyor. Tamam hemen gel. Tamam geçebilirsin İstanbul tarafına diye. Fakat haber gecikti. Sonra baktı ki divandan tamam iyi haberler geliyor, olumlu haberler geliyor. Şehzade Ahmet Han beklemedi ama babasından değil ama divandan şey aldı, davet aldı. Şeye geçti, Üsküdar'a geldi. Hı hı. Fakat o günlerde naibi, Şehzade Ahmet Han'ın naibi bir laf etmiş. Bir şeyler söylemiş Yeniçerilerle ilgili. Hı hı. Ya demiş, bu onlar köpek takımıdır. Bunlar kemik çiğnemeyi sever. Biz tahtı alalım. Bunların ağzına birer kemik veririz, unuttururuz. Yani bastırırız bir şey. Bu bir şey olmaz. Hı-hı. Bu laf hakikaten İbrahim'cim, yani söylendi mi ya da bu lafı aslında şeyin istihbaratı mı çıkardı Selim Han'ın? Ortalık bir anda karıştı ve nihayetinde 1511'in sonbaharında Yeniçeriler Kapıkulu Ocakları İstanbul'da isyan bayrağını kaldırdılar.
Hı hı. Abi,
ondan sonra
dilerseniz burada bir ara verelim. Aralarından devam edelim. Yani Yeniçerilerin kazan kaldırdıkları noktaya geldik. Bundan sonrası önemli.
Eyvallah.
İkinci bölümde inşallah bunları konuşmaya devam ederiz. Efendim, kısa bir ara veriyoruz. Aralarından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, aralarından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Yavuz Sultan Selim Han ve babası 2. Bayezid arasındaki mücadeleyi konuşuyorduk. Orada askerlerin 2. Bayezid Han'a yönelik kazan kaldırmaları noktasına gelmiştik. Buradan inşallah devam edeceğiz. Okay abi, buyursunlar lütfen.
İbrahim'cim, sonbaharında 1511'in bu 2. Şehzade Ahmet'in tahta çıkma ihtimalinin bir oldu bittiye getirileceğinin farkına varan Kapıkulu Ocakları da kazan kaldırınca, hatta ilk bölümde söylediğimiz Şehzade Ahmet'in yakın adamları, Yeniçerileri birer köpeğe benzetip bunlara birer önlerine, ağızlarına birer kemik verir, seslerini keseriz demeleriyle birlikte, hı hı, bir anda İstanbul sokaklarında o sonbahar sabahı gülbanklar çekilmeye başladı. Asker sokakları doldurmaya başladı at meydanında ben itibaren. Ve bir şey söylüyorlardı İbrahim'cim görüşmeye gelenlere, biz köpek değiliz. Bizler bilakis birer erkek aslanız. Bize gıda olarak kemik değil kelle gerekir. Ve biz bu kelleleri almasını da biliriz diye. Hmm. Alacağız diye. Ondan sonra tabii Şehzade Ahmet Han durumun farkında. O usulca onun tekrar Gebze tarafına doğru uzaklaştığını görüyoruz. Fakat İstanbul'da tabii o tıpkı şeyde olduğu gibi, 2. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde olduğu gibi, vefatında bir ciddi bir kargaşalık ortamı gene doğmuş durumda. Hatta şeyden geçemesin, bir anda tekrar Üsküdar'a gelip de İstanbul'a aniden gelemesin diye Ahmet Han, Yeniçeriler Boğaz'daki bütün, yani en küçük sandaldan en büyük balıkçı mamrasına kadar İbrahim'cim her şeye, bütün şeylere de, askeri gemilere de her şeye el koyuyorlar. Hatta asker şey de yapıyor, diyor ki sadece sultanımız değil, devlet adamları da bu Şehzade Ahmet'in tarafında. Bilhassa işte bu Vezir-i Azam Ahmet Erşekzade Ahmet Paşa, ikinci vezirlerinden, 2. Mehmet Han'ın vezirlerinden halen 2. vezirlik konumunu koruyan Koca Mustafa Paşa, Rumeli beyleri, beylerbeyi, Anadolu beylerbeyi, kazasker şeyler, bütün muazzam en büyük kubbe altı vezirlerinin, kısacası İbrahim'ciğim, bunların evleri yağmalandı. Hatta padişahtan bunların katledilip başlarının teslim edilmesiyle ilgili de padişaha doğrudan şey yazdılar, dilekçe gönderdiler. Bu sırada tam bugünlerde bazı devlet adamlarının Şehzade Korkut'a mektuplar gönderdiğine, ama bu o şeydeki o idamına sebep olan şey değil, bu vakadan önce İbrahim.
Evet. İdamına sebep olan vaka zaten Yavuz Sultan Selim Han'ın tahta geçmesinden sonra gerçekleşiyor.
Kafalar karışmasın diye. Çünkü o mektup meselesi, tabii, iki kere var Şehzade Korkut Ağa'nın hayatında. Hı hı. Derhal gelmesi tam o karışıklık anında. Çünkü Şehzade Korkut Han şeyden daha prestijli. Çünkü denizciliğe verilen önem biliniyor. O askere lütufkar olduğu biliniyor. Hı hı. Fakat onun da bir çok büyük bir handikabı var. Oğlu yok İbrahim'ciğim. Yani şehzadesi yok. Nesli kesik bir yapıda.
Evet.
O yüzden de hem devlet adamlarında hem askerin ileri gelenleri tarafından da hiçbir zaman zaten doğrudan tahta düşürülmemiş. Fakat bugünlerde gelen mektuplar Şehzade Korkut'u cesaretlendirdi. Hı-hı. Şey yapıyor, tebdili kıyafete girip İstanbul'a geliyor ve Yeniçeri Ocağı'na sığınıyor İbrahim'ciğim. Sonra tabii Yeniçeriler tabii çok şey yapıyorlar ona, çok itibar ediyorlar. Fakat hani gönlünü de kırmadan bir, yani Şehzade Selim Han'dan başkasını da 2. Beyazıt'tan sonrası düşünülmediğini açıkça ifade ediyorlar. Yani şeyde onun aslında bir keşke de gelmeseydim diyor Korkut Han. Yani çünkü bu bir şey oluyor. Çünkü Şehzade Korkut Han'ın da şeyi, hareketi Sancağı'ndan çıkıp Antalya'dan çıkıp ta İstanbul'a kadar gelişi ne Selim Han safa safa takip ettirmiş İbrahim'ciğim. Yani gerçek bir şey ya, gerçek bir lider yani.
Kesinlikle öyle.
Şeyden itibaren, Şehzadeli döneminden itibaren, genç yaşlarından itibaren.
Zaten gerçek
devlet
liderlerin,
nasıl idare edilir?
Tabii gerçek liderlerin evet. En önemli özelliği de abi, istihbaratı önemsemesi ve istihbarat faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine evet. getirilmesini sağlamasıdır. Yani Yavuz Sultan Selim Han'ın Şehzadeli döneminde Şehzade Korkut'u takip ettirmesi, adım adım takip ettirmesi de bu açıdan ne kadar evet. önemli bir lider olduğunu ortaya koyuyor.
İdris-i Bitlisi'nin tarihinde şöyle geçiyor İbrahim'cim. Küçük bir paragraf var bu Korkut Han'la ilgili. Korkut Çelebi ise bilginliği ve şer'i ilimlerde derinleştiği tartışılmaz olmakla birlikte önderlik işinde, mülkü ve orduyu zapt etmede ve yiğitlikle hüküm vermede gücü ve olgunluğu yoktu. Ayrıca nesli kesikti. Seçkinler tarafından teyit edilmektedir ki mülk ve saltanat hep seleften halefe, babadan oğula geçmektedir. Ve bu geçiş silsilesi 8'inde de bozulmamıştır. Onun tahta geçmesi halinde bu bağlantı kopacaktır. Tabii İdris-i Bitlisi yani dönemin alimi olduğu için evet. bu yazdıkları çok önem arz ediyor. O dönemin düşünüşünü doğrudan da ifade ediyor. Fikriyatını doğrudan
kesinlikle
ifade ediyor.
Öyle.
Tabii bu kargaşa günleri, Korkut Han'ın gelmesi, askerin bastırması 2. Beyazıt Han'a üzerinde de nihayet 2. Beyazıt Han bir ferman çıkardı. Şehzade Selim Han tüm orduların serdarıdır ve İstanbul'a davet ediyorum. Hı hı. Tabii bu davet ve mektuplar üzerine Şehzade Selim Han o sırada da ağır bir kış başlıyor İbrahim'ciğim. O 511'in Kasım ve Aralık'ında sert kış şartları oluşuyor. Süratle payitahta geldi Şehzade Selim Han. Babasının elini öpmek için saraya geldi. Elini eteğini öptü. Bağlığını arz etti. Tüm bunların bu şekilde cereyan etmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ancak devletin bekası ve gücünü muhafazası için bunu babasına ifade etti. İkinci Hasan da zaten o sıralarda 70'ine yakın İbrahim'ciğim 67-68 yaşlarında.
Evet. Bayezid-i Veli.
Safevilerin yani. Bayezid-i Veli evet. Zaten Safevilerin Anadolu'da istirdiği terör aralıklarla devam ediyor. Çünkü şehzadeler arasında bir şey de bu gerginliğin de farkındalar ve şeyi de bekliyor tabii Safeviler. Şehzadelerden hangisi tahta çıksa da diğerleri arasında mutlaka bu bir huzursuzluğa sebep olacak ve yeni isyanlara sebep olacak.
Evet.
Selim Han bunu babasına usulüyle izah ettikten sonra 2. Beyazıt Han da zaten durumun farkında. Her ne kadar tabii Kapıkulu askerinin de doğrudan hayranlığı, 2. Selim Han'a hayranlığı ortada. Bunu da gördü. Son bir soru soruyor 2. Beyazıt Han. Vezir-i Azam'ına soruyor İbrahim'ciğim. Şimdi diyor ben bu padişahlığı vermesem. Bu asker diyor hakikaten diyor tutar beni mesela öldürür mü diyor ya. Şu yaşımdayım bunca ekmeğimi tuzum ekmeğimiydi bu asker diyor. Vezir-i Azam diyor ki efendim diyor haşa katletmezler diyor. Öyle bir şey olmaz diyor ama mızrağının ucunu diyor kaftanınızda yakasına takıp diyor çeker aşağı indirirler diyor. Yani hani bu seviyeye varmasın demek istiyor.
Evet.
Sultan Beyazıt Han yeni bir şeyden artık devletin daha ağır sorunlar yaşamaması için Selim Han'ı padişah ilan etti. Aşağı yukarı 7-8 ay süren bu kargaşalık İbrahim'ciğim Selim Han'ın padişah olmasıyla sona erdi. Diğer kardeşlerin arasındaki olayları devleti isyan olarak görmeyelim. Bu daha çok direkt orduyla şey arasında bahsediyoruz İbrahim'ciğim. Orduyla devlet arasındaki çekişmelerden. Hanedan arası çekişmeleri buna katmıyoruz. Tabii
ama
Yavuz Sultan Selim Han
şunu bir konuşmakta daha doğrusu altını çizmekte yarar var diye düşünüyorum abi. Zaten evet. Yavuz Sultan Selim Han'ı konuşurken, anlatırken onun tahta geçiş sürecini de değerlendirirken bu hakikate temas etmiştik. Yani hikayeyi sadece üstün körü okuyan biri şöyle bir algıya kapılabilir. Yavuz Sultan Selim Han taht kavgası için babasının karşısına geçti. Halbuki bunun arka planında çok başka olaylar var. Söylemiştik bunları
evet,
ama.
Evet işte biz geçmiş programlarda bunu çok üzerinde
tabii,
durduk ya İbrahim'ciğim.
Yinelemekte fayda var diye kısaca da olsa
eyvallah.
Söyleyelim diye düşünüyorum
eyvallah.
Abi.
Şimdi İbrahim'ciğim bir Safevi gerçeği var. 1501'den itibaren Akkoyunlu Devleti'ni yıkmış. Ve bölgesinde Şah İsmail büyük bir yani bunlar hep konuşulur. Hep Alevi katliamları konuşulur. Türkiye'de olanlar Osmanlı döneminde konuşulur ama Şah İsmail döneminde Tebriz'de olanlar kimse ağzını açmaz. Yani ezilenler Sünni oldu mu, Sünni Müslümanlar oldu mu, maalesef böyle bir tüm dünya üzerinde böyle bir tavır var. Yani Ermeniler bu kadar on binlerce Türk'ü Doğu Anadolu'da katlettiler. Bu dünyada zerre bir şey uyandırmadı. Ama yalan yanlış rakamlarla sürgünleri soykırım olarak bugün dünyanın belli başlı artık bütün güçleri tanıdılar ne yazık. Balkanlarda muazzam bir nüfusumuz vardı. 400 yıl Osmanlı oralara adaletle hükmetti. Kimse bunu itiraz edemez buna. Ama yani birkaç ayda resmen bütün o evladı Fatih'in orada pek çok bakiyesini de geride bırakarak zenginliklerini, bütün o sanat eserlerini, mimari eserlerimiz, her şeyimizi orada kaldı. O binlerce Türk vefat etti yollarda, öldü. Mezarlıklarımız yağmalandı. Her şeyimize orada el konuldu. Bugün dahi Yunanistan'da İskeç Müftüsü'nün hala üstündeki baskılar sürüyor. Ama hiçbir dünya kamuoyunda şey uyandırmıyor, bir ses uyandırmıyor. Hakeza o dönemde de Batı'nın doğrudan her dönemde doğrudan desteğini alan Şia dünyası Şah İsmail artık orada büyük neşvinema buluyor. Ve Tebriz'de kitleler halinde bütün Sünniler ya derhal mezhep değiştirmeleri ya da öldürülmeleri hususuyla karşı karşıya bırakıyorlar. Pek çok insan ki İbrahim Gülşen'i Hazretleri mesela o dönemin büyük mutazafıfı, büyük evliya Allah'tan Osmanlı'ya iltica etmek zorunda kaldı. Diyarbakır'a geldi. Pek çok onun müridi ve ona bağlı olanlar reddettiler. Yani Şia olup da Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Ebu Bekir'e söveceğimize ölmek. Bugün de öyledir yani bize şimdi.
Tabii ki.
Yani bize böyle bir şey zorla ölmek gibi ölmemiz daha iyi değil mi İbrahim'cim yani?
Kesinlikle yani, öyle.
Ya insanların şunu anlaması lazım. Bir kere şunu bu reddedilecek bir şey değil. Ehl-i Sünnet vel Cemaat İslam'ın ana caddesi. Bütün yollar buradan ayrılmış. Hepsi buradan ayrılmışlar. Ve bu kadar insan ebedi hayatına taalluk eden meselelerde bu kadar geniş davranamaz ya. Yani bu kadar riske girebilir mi? Hem de üzerinde ayet var. Hani Hazreti Ebu Bekir mağarada üç dostu, İbrahim'cim sen daha iyi bilirsin şimdi.
Estağfurullah. Yani dostun, İki kişinin ikincisi.
İkincisi Hazreti Ebu Bekir olduğu icma ile sabit. Hazreti Ayşe'nin temizlenmesi Nur Suresi'nin 11 ayetiyle sabit. Yani bunlar bu kadar açıkken şimdi tutacak o ehli sünnet Müslümanlar Tebriz'de buna onay verecekler.
Ya işte tabii bu durumlarda böylesi bir ortamda bir de Anadolu'ya Şia tehlikesinin yayılma ihtimali ortaya çıkınca.
O hiç vazgeçmedikleri olaylardan biri İbrahim'cim. Bugün de hala mezhep ihracı şeyin en önemli meselesidir İran'ın.
Bir de kendilerini dönemde, yani bu konuyu uzun uzun konuştuk ama yeri geldi yine söyleyeceğim.
Evet.
Kendi itikadlarını doğru, onun haricindeki bütün itikadları sapkınlık olarak, küfür olarak nitelendiriyorlar. Yani işte böylesi bir tehlikenin Anadolu'ya yayılma ihtimali ve merhum Bayezid-i Veli Han'ın, ikinci Bayezid'in bu konuda biraz yani denge politikası izleme çabası anladığım kadarıyla Yavuz Sultan Selim'i babasına karşı bir an önce harekete geçirme hususunda teşvik etmiş. Yoksa Yavuz
Sultan Selim'i... Bak her şeyi ne değiştirirdi biliyor musun İbrahim'ciğim? İkinci Bayezid'den Şah kulu isyanı sırasında bunu bizzat kendi bastırsaydı var ya bak her şey değişebilirdi.
Evet.
Yani asker üzerindeki itibarı artacaktı. Bütün o ağırlığı, o devlet dersinin gösterdiği ağırlık, hantallık ortadan bir anda o bütün yani külü üflemek gibi bir anda dağılacaktı rüzgarda İbrahim'ciğim. Tekrar pırıl pırıl bir böyle bir kılıç gibi, çekilmiş bir kılıç gibi, bileylenmiş yeni bir kılıç gibi ikinci Bayezid Han'ın iktidarı ışıldayacaktı.
Evet.
Ama orada tuttu, şeyi göndermek yerine, Yavuz Sultan Selim Han'ı göndermek yerine, asker üzerinde prestij kazansın diye. Sırf Şehzade Ahmet Han gibi muharip olmayan, çok iyi bir devlet adamı, elbette ki çok büyük bir alim. Arapça siyasi denemeleri var İbrahim'ci, Arapça yazılmış. Ondan sonra ya böyle bir alim kişiliği gönderdi. O da çok tedbir almaya çalıştı, hücumda gecikti. Baktı ki asker de bu yani bu şehzaden şey olmaz yani.
Evet.
Bir fatih, bir yani bir büyük bir muharip, o günlerin ihtiyacı olan bir önder, bir lider oluşacak gibi değil.
Zaten
bu her şeyi değiştirdi.
Fetihler yavaşlamış. Bayezid-i Velihan da Cem Sultan olayından son derece etkilenmiş. Kişiliği de biraz böyle atak olmaktan ziyade daha çok
dingin bir kişiliğe sahip. Güzel söyledin. Onu söyle bak, orayı parantezimizi açalım. İkinci Beyazıt Han'ı bu kadar batı yönünde duraklatan tabii Cem Sultan vakası. Onu tam iyi söyledin onu. O bir anda eskiden işledik diye o bir anda aklına çıktı o da.
Estağfurullah.
Cem Sultan'ın esir olması Avrupa'da önemli kuvvetler arasında bilhassa son dönemde papalıkta esir olması onun tabii elini kolunu bağlamıştı devletin. Yıllık 100 bin lira, 100 bin altından başlayıp 300 bin altına varan ödeneği doğrudan papalığa yapılıyordu, Vatikan'a yapılıyordu. Masrafları için. Yani o bir servet ödeniyor. Yani resmen Osmanlı Vatikan'a bir nevi haraca bağlanmış gibi bir durumdaydı. Yani Cem Sultan'ın o, ama bu tavır da tabii Cem Sultan'a da uygun düşmeyen bir tavır oldu.
Maalesef.
Takdiri Hüda İbrahim'cim işte ya. İnsanlar yani hiç ummadık anlarda neler oluyor? Daha sonra Şehzade Korkut Han'ın başına gelenleri gördük yani önceki programlarımızda da. İnsanların takdiri ilahi hiç ummadıkları anlarda ummadıkları şekilde nefislerine uyup çok akıl almaz, hiç beklenmedik. Yani tarih bize bunu gösteriyor İbrahim'cim ya. Hiç ummadığın insanlar son
Tarih
derece alim.
işte aslına bakılırsa abi büyük bir ayna. Biz tarihe bakarak, tarihi okuyarak bugün belki kendi suretlerimizi izliyoruz. Kendi kişiliklerimizi
Aynen
görüyoruz.
öyle.
Dolayısıyla
Aynen öyle.
ibret almak lazım. Hep ısrarla vurguladığımız bir söz var. Yani geçmişten beslenerek geleceği inşa etmekti. Bu beslenme sadece oradaki iyi durumları alıp onları geleceğe aktarmak veya geleceği bunların üzerine inşa etmek anlamında değil. Geçmişte yaşanan kötü şeyleri de, hataları da görerek ders almak anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla
Hiç
tarih
kuşkusuz.
gerçekten bizim için çok büyük bir ayna. Abi çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik.
Ha, eyvallah.
Bu konu
Tamam
daha
İbrahim'cim, eyvallah.
bitmedi anladığım kadarıyla.
Devam edeceğiz. Evet,
Evet,
devam edeceğiz.
inşallah
Evet.
bir sonraki bölümümüzde
İnşallah.
buradan
İnşallah.
kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar teşekkür ediyorum.
İnşallah. Ben teşekkür ederim
Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda. Ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Programımızda 2. Bayezid, Bayezid-i Veli ile Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim arasındaki mücadeleyi ve ordunun burada 2. Bayezid Han'ın karşısına dikilişini, orada gördüğü vazifeyi konuşmaya gayret ettik. Haftaya tekrar bu konu üzerinden inşallah yolculuğumuz devam edecek. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.